Sayfa 542. Asıl rapor 1990'da yazılmıştı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Koh'un açıklamaları bağlayıcıdır. Osman Öcalan. 9 Eylül 1999'da yayınlanan Din Hürriyeti 1999 Türkiye raporu ve Ocak 2000'de açıklanan İnsan Hakları 1999 Türkiye raporunda işlenen temalar bu kez ABD Kongre Komisyonu'nun raporuyla Türkiye'nin varlık kaynağı Lozan Anlaşması kapsamında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları çerçevesinde ele alınıyor. 1995'ten bu yana uluslararası toplantılarda Amerikan delegasyonunca dillendirilen istekler belli ki artık hukuksal temellere oturtuluyor. Ortodoks Rumların başpapazının ekümenik haklarından Heybeli Manastırı'nın açılması konusunda Amerikan Büyükelçisi'nin atağa kalktığına, evangelist yani İncilci Hristiyanlaştırma çalışmalarının serbest bırakılmasına, Müslüman etnik azınlıklara haklar tanınması için yasal zeminin hazırlanmasına, adını vermeden Alevilik haklarının verilmesine bağlanan bir dizgenin ABD Kongre Komisyonu'nca açıkça ortaya sürülmesi karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerinden hiç ses çıkmamasının nedeni bilinmiyor. Önceki din hürriyeti raporlarını da görmezden gelmişler ya da görmüş ve gereğini yapmaya karar vermemişlerdi de halktan gizlemekteydiler. Türkiye'yi yönetenler ve cumhuriyet kurumları bu konularda ölümüne suskun kalmışlardı ve kalmayı da sürdürüyorlar. Ama bu raporları hazırlayanlarla ve hazırlatanlar cumhuriyet yönetim makamlarında oturanlar sıkça görüşüyor. Bu işlerden sorumlu Amerikalı Din Hürriyeti ve İnsan Hakları Bürosu'ndan sorumlu Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor, hükümet yetkilileriyle, parti başkanlarıyla görüşüyor. Türkiye'dekiler de arayı soğutmadan Washington'a uzanıyorlar. Hatta zamanın Yargıtay Başkanı bile oralara dek gidiyor, bu raporları hazırlayan bürolardan sorumlu ABD Bakan Yardımcısıyla görüşüyor ve herhalde Anglo-Sakson demokrasisi yolunda ilerlendiğini bildiriyor. Ama her nedense bu kişilerin hiçbiri Kongre'nin hazırlattığı bu Lozan raporunu gündeme getirmiyordu. Lozan Anlaşması'nın 76. yıl döneminden 10 gün önce açıklanmış olan bu raporun o günlerde yükselen olaylarla bir ilintisi yoktur denemez. Türkiye medyasında birdenbire başlayan Lozan yeniden değerlendirilmelidir çağrılarıyla ve Abdullah Öcalan'ın Mustafa Kemal'in 1924 öncesi politikalarını kabul etmeliyiz türünden açıklamalarıyla akıllara bir güzel yerleştiriliyordu. Böylece Amerika'nın Türkiye'deki sesinin günlerce süren etnik mozaik, İslam ve demokrasi, Osmanlı'ya bakmak, tarihle barışmak, büyük etnik güç ve benzeri TV programlarıyla bir ilgisi yoktur denebilir mi? ABD'nin bu rapor atakları beklenmedik gelişme olarak görülebilir miydi? Gelişen toplumsal olayların tarihsel bağları da düşünüldüğünde Türkiye öyle kolayca masalara oturup Lozan'ı tartışamazdı. Her ne kadar cumhuriyeti kuran partinin yöneticileri bile 3-5 cümleyle anma gününü geçiştirip bu tür raporları görmese bile Türkiye Cumhuriyeti'nde toprağa yakın duranlar henüz bitmediğinden ince dokunan komplolar işte bu konuda hedefe kolayca varamazlardı. Ne var ki Lozan Anlaşması'nı yeniden masaya yatırmaktan söz etmenin ve bu işleri din hürriyetine yaslamanın bir sonucu da olmalıydı. Bu tür girişimler büyük işlemleri hızlandırmanın bir aracı da oluveriyordu. Bu işlemleri algılamak üzere yine 10 yıl geriye gitmekte yarar var. Çünkü raporlar raporlara bağlanmazsa olayları da anlamak olanaksızlaşıyor. Türkiye'de Sevr sendromu ya da bölünme paranoyası denilerek örtülmeye çabalanan ulusal uyarılara neden olan gelişmelerin altındaki girişimleri görme uyanıklığını komplo teorisi uydurma diyerek karalama kampanyasının dibinde zihin yanılsaması mı yoksa başka senaryolar mı var? Zaten işimiz sendrom ve paranoya. Sevr sendromunun yanı sıra sivil örgüt TÜSES'in yayınında belirtildiği gibi Türkiye'nin İran, Irak, Suriye gibi komşularıyla ilişkilerinde gerek Kürt sorununda muhtemel bir Kürt devleti paranoyası içinde bulunduğu Washington'dan Londra'ya, Paris'ten Berlin'e yayılan bir gerçek değil mi? Bu soruların yanıtını bulmak için 10 yıl geriye dönmek gerekiyor. Dipnot, Gürsel Seyfettin, Düzgören Koray, Orhan Baskın, Üstel, Füsun, Keskin, Cumhur Alpay, Şahin, Cumhuriyet'in Kürt Sorunu, TÜSES, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, İstanbul 1996, sayfa 19. 1990 yılında Rand Corporation, Türkiye'deki İslami hareket ile devletin, partilerin, örgütlerin bu hareketle ilişkileri konusunda bir rapor hazırlatmış. Türkiye dinsel ortamını tarihsel gelişme değerlendirmesiyle ele alan bu rapor, öncelikle dinsel hareketlerin, toplulukların kimliğini, Kürt hareketinin ideolojisini ortaya koyuyor ve sonra da yol gösteriyordu. Raporda özetle şöyle saptanıyordu. 1. Militan Kürt gruplar Marksizm'den İslam'a yönelirlerse Kürtleri devlete karşı harekete geçirirler ve İslamcı hareket Türkiye'de daha etkin olabilir. 2. Türkiye ve İran Kürt sorununda işbirliği yapıyorlarmış ve Türkiye ile İran'ın arası açılırsa İran Türkiye Kürtlerini desteklemeye başlarmış. Ancak Kürtlerin aşiret rekabetleri birliği önlüyor. 3. Alevi-Sünni çatışmasının Türkiye'nin iç düzenini nasıl bozduğunun örneğini görmek için 1970'lerdeki çatışmalara bakmak gerekir. 4. Türkiye'deki İslamcı uyanış ABD çıkarlarına bir tehdit oluşturmaz. İslamcı terör başlarsa Amerikan tesislerine saldırmazlar. Ancak İslamcı hareketin halka yönelik propagandası ABD'nin Doğu Akdeniz çıkarlarına zarar verir. 5. Türkiye ABD'nin bölgesel amaçlarının İslam ülkeleriyle arasını açacağına inanırsa ABD'yi desteklemezmiş ve Körfez Savaşı'nda üslerin kullanımının sınırlandırılması buna örnektir. 6. ABD Türkiye'de laik rejimi desteklerse İslamcıları karşısına alır, bu nedenle hassas bir politika izlemelidir. 7. ABD Türkiye'yi Batı'nın ayrılmaz bir parçası olduğuna inandırmalıdır. Bu nedenle Türkiye'nin AT yani Avrupa topluluğuna girmesi konusu desteklenmelidir. Yoksa Amerika'nın Doğu Akdeniz çıkarları tehlikeye girer. 8. Ermeni iddiaları konusunda Türkiye kızdırılmamalıdır. 9. Türkiye'de demokratik rejimin sık sık kesilmesi düzeni bozuyor ve laik güçlerle İslamcı güçler arasındaki uzlaşma engelleniyor. ABD, Türkiye'deki İslami hareketi daha yakından tanımalı, onların ideolojileri hakkında daha çok bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitmeli. 10. ABD'nin İslamcı akımın ılımlı üyeleriyle resmi olmayan ve temkinli ilişkiler kurması yararlı olur. 11. ABD siyasi ve diplomatik girişimlerinin yanında eğitime önem vererek Türk demokrasisinin güçlendirilmesine yardım etmelidir. Dipnot, Profesör Sabri Sayar'ı bu rapordan önce RAND adına Generational Changes in Terrorist Movements, The Turkish Case belgesini hazırlamıştır. 1985 yılında Document No. P-7124 ve 16 sayfa olarak hazırlanan belgede Türkiye'de solcu üniversite öğrenci hareketleri radikal olarak nitelenirken Kürt hareketleriyle bağ kurmaktadır. 10 yıl önceki rapor ışık tutuyor. 1990'da hazırlanan bu raporun gereklerinin yapılıp yapılmadığını test etmek isteyenler, son 10 yıldaki olayları partinin siyasi ve ideolojik yaklaşımlarındaki keskin değişimleri şöyle bir anımsarlarsa karar vermekle zorlanmayacaklardır. Örneğin PKK'nın Kürt-İslam politikasına yönelişi, Abdullah Öcalan'ın Sünni Kürtlerle Alevi Kürtleri birleştirmek üzere YDK, Kürdistan Dindarlar Birliği'ni kurması, dipnot, dine devrimci yaklaşım mı, Kürt-İslam sentezi mi? Varyos Yayınları İstanbul 1992. İstanbul ve Köln'de Kürt sorununa İslamcı çözüm konferansları. Dipnot dava, yıl 1 sayı 7 1990. İslamcı hareket önderlerinin Amerikan aleyhtarlığından dönerek Amerika'yı ikinci ev edinmeleri, Türkiye'ye demokrasi getirme sevdalısı sağcı, solcu, muhafazakar, liberal, sosyal demokrat vakıfların atölye çalışmalarının dışarıdan desteklenmesi ve bu atölyelerin çok sayıda Amerikalı uzmanı konuk etmeleri. Ayrıca Türk-Yunan dostluğu gösterilerinin neredeyse Kurtuluş Savaşı nedeniyle Yunanlılardan özür dileme programlarına dönüşmesi, Atatürk ve din konferansları, Türkçe ibadet kampanyaları, Atatürk'e söven ve yıllarca önce yayınlanmış yabancı gri propaganda kitaplarını Türkçe'ye çevirmekle yarışan etnik gruplar, anayasa değiştirmek bir yana, etnikler ve dinsel öbekler arası yeni sözleşme talep edilmesi, etnik grup dergilerinin nüfus anketleri düzenlemesi, yurdun dört bir yanında Nurcu Kürt hareketine ait vakıf şubeleri açılması ve İslam Demokrasi Yayıncısı Amerikalı Cizvit İncilci yani müjdeci profesörlerin medeniyetler arası toplantılara çağrılmaları ve benzerleri. Dipnot, hayatımıza giren yeni kavramlar kimlik, azınlık, öteki. Son yıllarda ise sadece Kürtler bakımından değil, diğer azınlıklara ve halklar ve kültürel topluluklar bakımından da resmi tarihin dayattığı aynılığı değil, eşitlik ve özgürlük ihtiyacının ortaya çıkardığı farklılığı öne çıkaran bir kimlik istemeleri ortaya çıkmaya başladı. Kürtlerin kimlik talepleri bir yana, bir gün Kafkas kökenliler, Lazlar, Gürcüler, Çerkesler, Çeçenler vesaire ve Müslüman olmayan azınlıklar, Ermeniler, Yahudiler, Rumlar vesaire hem kendi kimliklerini, statülerini hem de egemen olan çoğunluk ile ilişkilerini yeniden düzenlemenin, verili sistemle eskisinden farklı bir toplumsal siyasal sözleşme yapmanın hazırlıklarını yapıyorlar. Editör, Editorial Board, Özcan Sapan, Hüseyin Demirel'den, Kafkasya Yazıları, 1997, yaz 2, yıl 1, sayı 2, sayfa 13. Dahası hoca efendilerin manastır açılmasına destek vermeleri, türban internasyonali ve türban zincirleme eylemleri, Merve Kavakçı'nın meclise Türk demokrasisini test etmek üzere yürümesi, türban eylemlerinin sağ sol eylem birliğine dönüşmesi, ABD hazinesinden desteklenen sözde enstitülerinin, Alman Stiftung örgütlerinin Türkiye vakıflarıyla anayasa değişikliği için ortak çalışmalar yapmaları. Yine aynı örgütlerin yerel yönetim atölye çalışmaları ve Öcalan'ın teslim edilişi, petrol boru hatlarıyla döşenen Müslüman, Musevi, Ortodoks, Katolik, dinler arası ya da medeniyetler arası diyalog toplantıları. İstanbul'da ve yurdun değişik yörelerinde çoğunun toplum bilimcilikle ilgisi olmayan İngiliz ve Almanların Alevi araştırmalarının yoğunlaşması, İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir gece kahvehanenin kurşun yağmuruna tutulmasının ardından olayların genişlemesi, semte gönderilen polislere ateş açılması, polislerin ateşe ateşle karşılık vermesi, bir duvar dibinde siper alan eli tabancalı polis görüntüsünün televizyonlarda sürekli gösterilmesi, çatışmanın devlet Alevi çatışmasına evrilmesi, güvenlik görevlerinin yargılanması, sürtüşmenin canlı tutulması ve fakat kahveyi tarayarak olayları başlatanların asla bulunamaması, çatışmaya taraf olanların da bu tür bir araştırmaya girmemiş olmaları. Sivas'ta Pir Sultan Abdal toplantısı, toplantıya yönelik tepki örgütlenmesi, örgütlenenlerin otelde kalmakta olan yazarlara, sanatçılara, folklorcu gençlere saldırmaları, güvenlik güçlerinin topluluğu dağıtmamaları, hükümet yöneticilerinin kayıtsızlığı, askeri birliklerin olayın üstüne sürülmemesi, otelin yakılması, insanların ölmesi, yakma eylemiyle ilgili kişilerin yargılanması, yargılananların RP milletvekillerince savunulması, asıl kışkırtıcıların tepki örgütleyicilerinin bulunamaması, yıl dönümlerinde protesto yürüyüşleri, yürüyüşlerde mollalar İran'a diye bağırılması, yıllar geçtikçe yürüyüşlerde sloganın katil Susurluk devletidir'e dönüşmesi, çatışmanın irticacı, ilerici ve Alevi-Sünni çatışmasından devlet-Alevi çatışmasına doğru evrilmesi. Dahası olayların öncesinde örgütlenmenin ve ilişkiler ağının çözümlenmemiş olması, ABD İnsan Hakları ve Din Hürriyeti raporlarında Türkiye'de 12 milyon Alevi bulunduğunu, bunların Şii mezhebine mensup olduğunu belirtip, işi Türkiye'de önemli sayıda Şii azınlık bulunduğuna getirilmesi ve Alevilere sahip çıkılması, Almanya'da Alevi din dersi kitapları hazırlanması. Dipnot 2000 Annual Report on International Religious Freedom, Turkey Section, Government Policies on Freedom of Religion, Legal Policy Framework, released by the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, September 5, 2000. Bu olayların tümü birer rastlantıdır demek olanaksız. Raporlara bakılırsa yanıt basit. Oyunu yöneten, senaryoyu da, kurguyu da hazırlar. İyi raporu kim hazırlar? Kuşkusuz kimsenin rapor hazırlama hakkına karışılamaz. Ancak raporun muhataplarının rapor hazırlayıcıları tanıma ve bilme hakkı da saklıdır. Türkiye'deki İslami hareket ve ABD'nin izlemesi gereken yolu, yordamı anlatan 1990 raporunu hazırlayanlarla işe başlanması yerinde olur. 1990 raporunu hazırlayan RAND adlı şirket, 1948'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kurulmuş, 600 personelle çalışan şirketin araştırma, inceleme, raporlama ve yayın etkinliklerinin 2/3'ü Amerikan milli güvenlik konularıyla ilgilidir. Güvenlik konuları 3 bölümde yürütülüyor. Hava Kuvvetleri projesi, orduya hizmet sunan Arroya Center, Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay'a ve Savunma Ajansı'na çalışan Ulusal Savunma Araştırma Enstitüsü. RAND'ın geri kalan işleri arasında sağlık, eğitim, hukuk, nüfus incelemeleri ve uluslararası ekonomik konular bulunuyor. Türkiye bu RAND'ı son yıllarda tanır oldu. Amerikan politikalarına yön veren İslam ve Kürt tezlerini Henry J. Barkey ile birlikte hazırlayan, Türkiye ve Orta Doğu'ya yönelik propaganda ve yönlendirme kitaplarını imzalayan eski CIA şeflerinden Graham Edmund Fuller, Türkiye'de oldukça beğeni toplamıştı. Sosyal demokratlar, demokratik solcular, stratejik araştırma vakıfları, dinler arası diyalogcular, eski servisindeki kısaltılmış adıyla Gary'i 1995 yılından bu yana konferanslara çağırıyorlar. Onun İslam demokrasi vizyonundan, Atatürk'ün ve Türk milliyetçiliği devrinin sona erdiğini yayan gri propagandasından ve bu nedenle İslam ve Osmanlı'ya dönme gerekliliğini belirten tezlerinden yararlanmakta yarışıyorlardı. Böyle ünlü bir kişiyle tanışmak insana büyük çevreleri tanıtıyor da olabilir. Nasıl olsa bir kişinin görüşleri devletleri bağlamaz. Üstelik bu kişi emekli olmuşsa yaptıkları devletini hiç bağlamayacaktır. RAND'ın danışmanları arasında yer alan ünlü Profesör Sabri Sayar'ı Boğaziçi'nin seçkinlerindendir. Sayar'ı herhalde İslam, Orta Doğu, Türkiye politikası uzmanlığından yararlanılmak üzere ABD-Azerbaycan Ticaret Odası mütevelli heyetine alınmış olmalı. Dipnot Announcing the US-Azerbaijan Chamber of Commerce, Spring 1996. Merkezi Washington'da bulunan bu Amerikan kuruluşunun amacı ABD şirketlerinin Azerbaycan pazarına girebilmeleri için şirketlerle Azerbaycan hükümeti arasında ilişkiler kurmak ve Azerbaycan ticaretini Amerikan pazarına bağlamak olarak belirtiliyor. Kuruluşun yönetim kurulunda Amerikan şirketleri temsil ediliyor. Mütevelli heyetinde ise Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Başkan Yardımcısı ve Amerikan Petrol Şirketlerinin Başkanları Başkan Yardımcıları yer alıyor. Kuruluşun onur kurulu danışmanları ise çok daha ünlü. ABD Başkanı Carter'ın döneminde Milli Güvenlik Danışmanı olan Zbigniew Brzezinski ve George Bush döneminde AKEV kurmaylığı yapan John Sununu. MEF ve MEQ buluşma yeri mi? Sabri Sayar'ı Orta Doğu uzmanı Daniel Pipes'ın yönettiği Middle East Quarterly adlı derginin yayın kurulunda yer alıyor. Bu yayın Middle East Forum MEF adlı kuruluşa bağlı. 1990'da kurulan MEF'in tanıtımını yapan Web Al yayınında amaç şu ilginç tümceyle anlatılmaktadır. Middle East Forum bir think tank olarak Orta Doğu'daki Amerikan çıkarlarını belirlemek ve savunmak için çalışır. Forum 1990'da kurulmuş ve 1994'te bağımsız bir örgüt olmuştur. Forum Birleşik Devletler'in bölgede Orta Doğu yaşamsal çıkarları olduğuna dayanmaktadır. Özellikle İsrail, Türkiye ve öteki demokrasilerle güçlü bağlar kurulmasının gerekliliğine inanır. MEF bölgede insan hakları için çalıştığını, dinsel radikal güçleri zayıflatmaya çabaladığını belirterek ülkelere müdahalenin ana örtüsünü öne sürdükten sonra asıl amacı forum, düzenli ve ucuz petrol sağlanmasının yollarını araştırır diyerek açık etmektedir. MEF'in geniş bir yönetim kurulu bulunmaktadır. New York yönetim heyetinde Murat Köprülü de yer almaktadır. Murat Köprülü, Arı Derneği Başkanı Kemal Köprülü'nün kardeşidir. Murat Köprülü ile MEF'in amaçları arasında ne gibi bir uyumluluk bulunduğu kimseyi ilgilendirmez elbette. Murat Köprülü'nün 2,5 milyar dolar cirolu, MFI, Multilateral Funding International adlı yatırım şirketinin Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'de broker olarak çalıştığı biliniyor. Dipnot Nicholas Bornozis, This Turkey Might Yet Fly, Global Custodian Fall, 1997, The Economy of Turkey. MEF'e ait Middle East Quarterly dergisinin yayın kurulunda başkaca ünlülerin bulunuyor olması Sabri Sayar'ın nedenli saygın bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin Rand elemanlarından ve ABD Dış İlişkiler Konseyi CFR üyelerinden Fuat Acemi, Anthony Cordesman, David Fromkin, Robert B. Sutloff, M. Zalmay Halilzad ve Amerikan istihbaratının seçkinlerinden James Phillips, Vietnam, Nepal, Haiti ve Pakistan 1986-1987'de görev yapmış olan M. Michael Curtis, Sabri Sayar'ın mesai arkadaşlarından birkaçı. Sabri Sayar ile birlikte Rand ve Middle East Quarterly'nin yayın kuruluşunda bulunanlar arasındaki en ünlü ve en bildik kişi Paul Bernard Henze'dir. Paul Bernard Henze Almanya'da, Beşistan'da ve uzun dönem Türkiye'de istihbarat şefliği yapmıştı. Türkiye Henze'yi daha çok Abdi İpekçi suikastinden ve Papa suikastinden sonra yanlış bilgilendirmeye yönelik olarak başlattığı kampanya ile tanıyor. Paul Bernard Henze, Papa suikastinin ardında Bulgaristan istihbaratının ve onların arkasında da KGB'nin bulunduğunu kanıtlamak üzere epeyce ter dökmüştü. Bu çabaları Uğur Mumcu tarafından boşa çıkarılmıştı. Henze'nin bu görevi sonraki yıllarda The Rise and Fall of Bulgarian Connection, Bulgaristan bağlantısının yükselişi ve çökülüşü adlı araştırma kitabına konu olmuştu. Bu sonuç Henze'nin kıymetini düşürmüyor. Yanlış bilgilendirme operasyonlarının ömrü kısa oluyor ve influence agent yani yönlendirme ajanlarının kaderinde böyle şanssızlıklar da bulunuyor. Ne ki yalan propagandanın gerçek yüzü yeterince gösterilmeyince yalanın etkisi de kalıcı oluyor. Bu bakımdan yalan propaganda sonuçları kestirilerek de yapılmış olabilir. Middle East Quarterly'nin danışmanları arasında İslam dünyasında ve Türkiye'de sıkça görülen John L. Esposito da bulunuyor. Onu Georgetown Üniversitesi'ndeki CMJU konferanslarından ve Homeini Enstitüsü ile İslam ve laiklik üstüne gerçekleştirdiği kaplı toplantılar düzenlemesiyle anımsıyoruz. Fethullah Gülen'in onursal başkanı bulunduğu Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı TGV'nin düzenlediği Medeniyetler Arası Diyalog Konferansları ile TÜSES Vakfı'nın toplantılarına katılması nedeniyle belirli bir çevre dışında ünlenmemiş olan John Lee Esposito, Merve Kavakçı Yıldırım sayesinde birdenbire tüm Türkiye tarafından tanınır oluvermişti. John Lee Esposito, Merve Kavakçı Yıldırım'ı Georgetown Üniversitesi'ndeki konferansta konuşturmasaydı Türkiye'de bu denli ünlü olamazdı. Çünkü Türkiye kendisine uzaktan gösterilene meraklı olup çıktı. İşte bu denli ünlü uzmanlarla bir arada bulunan Sabri Sayar'ın The Prospects of Islamic Fundamentalism in Turkey, yani Türkiye'de İslami köklenciliğin beklentileri adını taşıyan o raporu Rand için yazdığı öne sürülüyor. Dipnot: Türkiye'de İslamcı Akımlar, Beyan Yayınları, İstanbul 1990. Sevr sendomu başlığıyla sürdürülen psikolojik yanıltmaya yönelik propagandanın yeni Sevr düzenini saklamaya yönelik olduğu bir parça anlaşılmış oluyor. Resmi girişimin yansımasını görebilmek için ABD Kongresi'nin hazırlattığı raporun açıklanmasının hemen ardında Türkiye medyasında Lozan'ı tartışalım manşetlerine ve yoğunlaştırılmış köşe yazılarına bakmak yeterli olacaktır.